dediğimiz zaman aynı şeyi yapıyor. Değil mi? Yani önce onu tam soyutlanmış vaziyette alıyor ama onun tam ilişkilerini kurduğu zaman
evet.
Onun belirliliğini ortaya koymuş oluyor aslında, değil mi bir yerde?
Belirliliğini nasıl elde ediyor? Yani soyut kavramın ya da genelde kavramın ya da evrenselin ya da belirlenimsizin belirliliği nereden, nasıl elde ediliyor?
Kavram zaten belirlenmiyor.
Ama genelde kavram diyoruz. Yani öz olarak öz. Mesela varlık olarak varlık. Yani artık orada genelde dendiği zaman belirlilik özellikle dışlanmış oluyor. Yani
tabii. Yani soyut olarak aldığımızda soyut olanın başkasından soyutlanmış olduğu zaten açık olarak oluyor. Veya dolaysız olarak aldığında, dolaysızın kendinde dolaylı olduğunu. Şimdi biz bunu şeyle koyuyoruz ama bunu tabii...
Şimdi peki o zaman senin geldiğin noktada bir soru var yine.
Evet.
Dolaysız olan dolaylılığın dışlanması ya da soyutlanmasıyla dolaylı. Dolayısıyla dolaysız olan dolaylıya döner dersek geri gitmiş olacağız.
Yani
evet, eğer bir kavramın bir kavramla ileriye gitmek için ayrı bir yöntem bulmamız gerekiyor. Yani bir kavramın işte soyutlanma yoluyla elde edildiğini söylediğimiz zaman o soyutlama ondaki olumsuzluktur dersek o zaman o olumsuzluk onu ileriye götüren değil, geriye götüren bir olumsuzluk olacak. Yani başladığımız yere geri döneceğiz.
Kendine belirli bir var, şöyle bir cümle var. Devimden bahsettiği cümle belirlemedeki. Devimi ondaki olumsuzlamayı ya da belirlenimi koymaktan, bu yolla kendine belirli varlık vermekten.
Evet.
Ve sonsuz kendi için varlık olarak kendinde ne ise o olmaktan
tamam,
oluşuyor.
Tamam, olumsuzlamayı koymaktan diyor. Koymak orada setsen. Yani olumsuzlamayı kendi, koymak, olumsuzlamaya geri dönmekle aynı
dönmek
şey değil.
Kendinden çıkarak kendi içinde evet. Taşıyor olumsuzluğu. Yani tabii ama söylediğim...
Yani şimdi, gördün değil
evet.
Mi? Bir şey var. Dolaysızlık, dolaylılığın dışlanmasıyla elde ediliyorsa, o zaman ondaki olumsuzluk... O dolaysızlığın dışlanması dersek o zaman geriye dönmüş olacağız. Yani çünkü artık o şey dolaysız o dışlama dediğimiz şey ya da soyutlama dediğimiz aşama moment oluyor yeni kavramda. Yani yeni kavram ilkin dolaysız. Onu bir daha geriye götürmenin bir anlamı yok. Ve olumsuzun işlevi o değil. Anlatabildim mi? Bana net görünüyor. Yani o yüzden öyle şey... Yani ileri git, önemli olan açılımı sürdürmek, ileri doğru gitmek ya da zemine doğru dönmek. Yani ileri doğru gitmek, onun da şeyi var, zemine ulaşma gibi bir gerileyici anlamı var.
Merkeze.
Ama burada şey değil.
yöntem açısından tabii ki.
Yani evet. Yöntemi ilerletmek için.
Evet, böyle yani dizgeyi ilerletmek için, dizginin açılımını geliştirmek
evet.
için daha ileride.
Evet.
Dizgeyi ilerletmek için kavramın kaynağına dönmek gerekiyor. Yani.
Dizgenin kuruluşunu ilerletmek için.
Anladım. Yani hayır. Yani. İşte orada bir negasyon, hayır. Bir şeyi ilerlemesi için bir şekilde tekrar geri dönüp şey olmaz. Yani geri dönmek kötü şeyi negatif bir şekilde söylemiyorum ama
tamam.
Tekrar
regresyon
yani o,
diyor.
Evet, regresif bir şekilde o kavramı tekrar gözden geçirip tekrar ileri gitmek. Değil mi? Sonra tekrar gözden
bilmiyorum. Tam ne düşünüyor? Sözlerinden çıkarmak biraz zor ama çünkü bu sistemde ileri gitme aynı zamanda geriye gitmedir konusu önemli bir konu. Onu görmek için şeyi düşünmek gerekiyor. Yani örneğin varlıktan başlıyoruz. Sistemde öze geçiyoruz. Ve bu bir ilerleme olarak görünüyor. Aynı zamanda bu ikisinin birliği bizi kavrama götürüyor. Bu daha da büyük bir ilerleme olarak görünüyor. Ama Hegel şey diyor, yani burada...
Varlık kavram birdir dediği halde aslında bir ilerleme olarak.
Evet, o bir ilerleme olarak diyor ve ilerleme gerçekten de. Ama aynı zamanda bu varlık ve öz kavramdan ayrı olarak olabilecek şeyler değiller. Ve kavram onların zemini, yani kavram onların düştükleri yer bir yerde ya da zeminin öyle bir özelliği var ya da onu bırakalım şimdi. Kavram onların zemini. Yani varlık ve öz bir taraftan kavramı üretir gibi görünürken sentezleriyle ya da birleşmeleriyle, aynı zamanda kendi varlıklarını kavramda buldukları için varlıklarını kavrama borçlular. Yani evet. Zeminlerine doğru bir geri dönüş yapıyorlar o ilerleme sırasında. Çünkü sistem şey değil, yani bir parçası oluşmuş, öteki parçaları oluşmayı bekleyen bir yapı değil. Bütünsel olarak var olan bir yapı. Bizim çözümlememiz şey, onu sanki kuruluyormuş gibi gösteren şey, yoksa sistem a priori kurulu olan bir şey.
Kendi açımı.
Evet.
Kavramı açıyoruz. Yani.
Evet, bunlar herhalde daha önceden...
Bunlar dediğimiz şeyler tamamen kavramın kendini açma durumu.
Evet. Şimdi burada problemler yani bu
ama
bir tane problemde
çıkıyor yine orada işte. Yani öz nasıl çıkıyor? Öz kavram ve varlık birliği. Bunları bir olarak alırken özü nasıl çıkarıyoruz veya bunu nasıl koyuyoruz sorusu bende yine takılıyor.
Evet, takılıyoruz. Öz kavramı nasıl çıkıyor?
Şu 296'nın
yani özü çıkarsamak ve sistemdeki o üçlünün içinde öz nasıl duruyor? Onu görmek için.
Şu 296. sayfadaki ama burada diye başlıyorum.
Ama burada oluşmuş olduğu gibi öz neyse ona yabancı bir işte bu şey soyutlama yani özün oluşması varlıktan varlığın tüm belirlenimlerinin yapay olarak soyutlanmasıyla elde edilmiyor yani öz yapay bir soyutlamanın sonucu değil. Burada onu söylemek istiyor değil mi?
Evet.
Varlığın sonsuz devimi yoluyla kendisi oluyor. Yani varlığın sonsuz devimi varlığın varlığa doğru devimi olabilir. Sonsuz devim, sonsuzluk kavramı Hegel'de her zaman bir şeyin kendisi olan başkasıyla ilişkisini anlatıyor. Burada varlığın öze doğru devimi sonsuz devim denebilecek bir şey. Yaz burası daha geniş bir bölüm. Özün
sonsuz devimi yoluyla odur.
Evet. Burada şey var, kendinde ve kendi için varlık olma özelliği var. Özün kendi ve kendi için varlık, değil mi? Öz için bunu söylüyor. Kendinde varlık neydi onu bir de hatırlayalım.
Gizliliğiyle tamamen potansiyeli açım olmuş.
Öyle. Bir de
ilişkilerinden soyutlanmış. Ama bu gözle bakarsak yanı ilişkisiz varlık alanı gibi düşünebiliriz burada.
Kendine varlık o ilişkisiz. Yani kendi için varlık.
Karşıtını kendi olarak koyan, kendiyle ilişkide olan.
Evet, yani özde bu şey var, ikisi var. Varlık alanı kendinde diye karşılık düşüyor. Öz alanı kendindenin ve kendi içinin birlikteliği. Öz alanı bütün alan olarak bir ilişki alanı.
Kendinde o... kapsadığı belirlenimleri ortaya koyduğu alan yani.
Evet.
Değil mi?
Kendindeliği kendi... aslında belirlilikleri dışlaması. Yani varlık alanının belirliliklerini dışlaması anlamında. Onlara ilgisiz durması.
Hangisi?
Kendi için olması da kendi şeyini kendisiyle karşıtlık içinde. Özün belirlenimlerinin kendi belirlenimleri olması.
Şimdi burada Hegel çok yalın konuşuyor. Salt kendinde varlık olarak yalnızca arı öz soyutlaması olurdu. Yani arı öz soyutlaması. Sadece eğer özün şeyini al, bu şey sayfa 296. Özün o kendinde ve kendi için varlık eşitledi. Onları analiz ediyor. Kendinde varlık ve kendi için varlık. Öz ikisini birleştiriyor kendinde. Eğer öz yalnızca kendinde varlık olarak görecek olsa o zaman şey olacak o. Yapay bir soyutlama olacak. Yani kendinde varlık kendi içine çekilmiş başkası için olmayan varlık. Başkası için varlık ilişki demek. İlişkili varlık demek. Ve burada özün aynı zamanda başkası için, yani özün ilişkisi kendi içinin ilişkisi ya da kendi için tarzında bir ilişki. Yani kendiyle ilişki. Şimdi şey, buralar umutsuzluk yaratıcı noktalar gibi görünüyor ama devam edeceğiz ve yani şey göreceğiz, bir sağlamlaşmaya göreceğiz. Öz, nicelik alanına karşılık düşer diyor. Nicelikte başkalık şey
sınır
değil.
İlişkisi, başkalık ilişkisi gerçek bir şey değil.
Evet, değil. Yani gerçek bir sınır değil. Öz alanında da özün ilişkisi dediğimiz durumda o ilişkinin uçları şey değiller, birbirlerine karşı gerçek başka değiller. Yani birine o ilişki bir geçiş ilişkisi değil. Çünkü şöyle, yani eğer bir şey ve başkası arasındaki ilişkiyi düşünürsek o ilişki şey olabilir, yani evet, bir eşitlik ilişkisi değil, geçiş ilişkisi. Aslında orada da bir özellik durum var, çünkü başkası da bir şey olabiliyor.
Evet, yani zaten varlık alanında o koyuyor.
Yani onu nasıl açıklayacağız, eğer izleyebiliyorsak?
Yani kendisiyle ilişki.
Ha, özün ilişkisine benziyor, yani başkası ve bir şeyin ilişkisi, özel bir ilişki gibi görünüyor. Ama orada işte şu, bir şey...
Ama yalın yani, öz gibi değil o kadar.
Öz gibi değil, bir şey dolaysız.
Göreli olarak konulmuyor.
Başkası da dolaysız, göreli koyulmuyor.
Elinde geçirdiğinde o artık geçiş olmuş oluyor. Ama özdeki ilişki, o ilişki...
En yalın hali.
Şey olarak konulmuş. Göreli ve ikisi bir arada konular.
Evet, evet.
Yani orada bir dolaysız, o, bir dolaylı...
Varlık alanında ben bir şey dediğim zaman başkası yok.
Artık o...
Bir şey dolaysız. Evet. Yani başkasına... İlişkili dersem o saçma olur. Çünkü ilişki yok varlık alanında.
Ya bir şeyi ve başkasını bir anda koymuyoruz. Bir arada
evet,
koymuyoruz.
Bir arada koymuyoruz.
Bir geçiş ilişkisi olarak koymuyoruz.
Tabii. Yani bunlar o zaman nerede kaldık? Bu soyut alanın yapay olması. Şimdi burada bir de sonsuz kendi için varlık anlatımı var. Tam ortasında. Bu 296. Belirli varlığa geçmelidir diyor. Çünkü kendinde ve kendi için varlıktır. İşte işte kendinde kapsadığı belirlenimleri ayrımlaştırır. Ya da evet, ayrımlaştırır. Bu başka bir anlatım yok. Kendisinin kendinden itilmesi ya da kendine karşı ilgisizlik, kendiyle olumsuz bağıntı olduğu için böylelikle kendisini kendi karşısına koyar ve salt bu kendini
ayrımlar. Bunu öz ve varlığı mı söylüyor? Yani mesela kendinde ve kendi için hali, öz ve varlık, yani varlık ve öz diyebilir miyiz buna?
Özü varlığın terimlerinde tanımlıyor.
Yani dolayısıyla yani...
Öz bir varlık.
Evet.
Ama şöyle bir varlık.
Yani kendinde yani birebir ilişkileri olarak kendindeyi ve kendi içini ele aldığımız zaman, öz ve varlığı da ele aldığımız zaman, yani kendindeye varlık,
evet,
kendi
öyle
içine
bir varlık
öz,
ki tamamen ilişkilerden...
Öz ikisini de kapsıyor diyor.
Öz ikisini de kapsıyor.
Yani kendinde varlık...
Belirliğinden tamamen soyutlanmış oradaki geçişlerde.
Evet.
Öyle bir varlık. Ama kendi için varlık olarak da belirliğini kendinden kazanan bir...
Evet, kendi için varlık... O da varlık alanının kategorisi, son kategorisi ve kendinde ve kendisi ikisinin. Burada kendinde ve kendi için olması, yani yine bu şeyle kavramın durumuyla ilişki içinde anlaşılabilecek bir nokta, kendinde ve kendi için. Ama aynı zamanda bu henüz şey değil. Şimdi onu belki daha sonra alırız. Yani ona daha önce birkaç kez değindik ama henüz şey yapmıyor, onu almıyoruz. Öz ilk olarak kendi içinde ışır ya da yansımadır. Bu 297, oraya bakalım son paragrafa. Yani esas özün kendi içindeki ayrışma nasıl oluyor, onu alalım. Öz ilk olarak kendi içinde ışır ya da yansımadır. Bu ışıma sözü Almanca'daki shine, yani onu seem dedi İngilizce'de, görünme ya da ışıma, ikisi şey aynı anlamda alacağız.
Appear dedik. Onu geçen şey, ondan önceki hafta görünüşe seem dedik, görünmeye appear dedik.
Evet. Şimdi.
İngilizce ışık ya yani örtüşme
ya reflection yani, var.
Yok bir reflection değil.
Bir şey var. Show, İngilizce'de show'la karşılanmış bazı çevirmenler.
Göstermek.
Show.
Göstermek.
Yani show, o mesela shine, ben görünüş diye karşıladığım sözcüğü bazı çeviriler show'la karşılıyorlar İngilizce'de.
Kavramı bilmek çok hakim.
Yani Almanca sözcük çok basit. Almanca sözcük iki anlamı var. Bir ışımak, bir de görünmek. Ama bu şey değil. Erscheinen değil. Mesela onun zaten problem bu. Yani bu bizim şu anda ele aldığımız problem şey değil. Sadece semantik bir anlam problemi değil. Yani mantıksal bir problem aynı zamanda.
Ama görme dediğimiz şey...
Görünüşü ve görüngüyü ayırmamız gerekiyor. Belki de Türkçe'de o görüntü sözcüğü de görünüşü karşılamak için kullanılıyor. Çünkü fizikte şeydi, zahiri görüntü diye bir şey var biliyorsunuz. Merceklerden kırılan ışınların birleşmesiyle yarattıkları imaj, imge, zahiri görüntü. Yani şimdi miyoplar... ya benim gibi olanlar hiçbir zaman şeyi görmüyorlar. Zahiri olmayan bir zahiri sanal diyebilir miyiz? Sanal diyebiliriz. Yani miyoplar sanal bir realite içinde yaşıyorlar sürekli olarak. O yüzden şeyler huzurlular, rahatlar. bu şey görüntü fizikte kullanılan sözcük şey. Bu Almanca'da Schein'in anlatması gereken şeye de çok benziyor. Yani ya da daha önce şey örneğini veriyorduk. Çöldeki serap. Yani o da bir görüntü aslında. Çünkü görüntü, onun
görüntü,
varlığı yok.
Görüntü.
Görünüş ya da görüntü. Görünüş sözcüğünde bir aldanmaca imleniyor. Görünüşe kalma dendiği zaman bu görüngüye kalma diye bir şey yok yani dilimizde ve başka dillerde. Belki İngilizce'de appearance aynı zamanda görünüş yerine de kullanılıyor olabilir. Dert değil. Appearance aynı zamanda da görüngü yani fenomen. Fenomen şey değil, aldatıcı değil. Evet. Tabii.
Şöyle demişiz,
görüngü, yalnızca İngilizce çeviriler onu büyük harfle yazarak durumu kurtardıklarını sanıyorlar. Mesela Miller çevirisinde appearance hep A büyük yazılıyor. Fenomeni onu belirtmek için. Yoksa appearance şey tabii görünüş anlamına da yanılsamalı görünüş anlamına da geliyor. Evet. Türkçe'de sözcük yeni türetildiği için hiçbir karışıklık yaratmıyor da insanlar onu görüngüyü şey diye düşünebilirler. Yani bu da aslında bir yanılsama değil. Görüngüde olan şey özden başkası değil. Ama görünüşte şey yok. Bir bağlantı yok. Yani görünüş onu tamam Hegel'i kabul ediyoruz. Görünüş öz alanına ait bir kavram değildir diyor. Varlık alanından kalan bir kalıntıdır diyor. Özsel olan ve özsel olmayan gibi. Eğer görünüşün şeyi olsaydı, özü olsaydı o zaman gerçekten şey olacaktı. Yani öz alanına bir kavram olacaktı ve bir yanılsama da olmayacaktı. Yani çünkü özün görünmesi bir yanılsama değil. Diyebilir miyiz? Özün, yani bu biraz şey bir ayrım, mantıksal, iyi meditasyon gerektiren bir ayrım. Yani görünüşle fenomen aynı şey değil. Burada bütün mesela bizi en sonunda ilgilendiren nokta o. Yani görünüş ve fenomen arasındaki ayrımı netleştirmek. Her şey fenomen ama her şey görünüş değil. Yani görünüş yanılsama ya daha evet, yakın
yanılsama.
Doğru.
Görünüş varlık artı.
Tabii.
Varlıktan çıkan o yüzden görünüş içinde duruyor gibi görünür. O dolaysız varlık ilk olarak özsel olmayandır.
Öz bir daha okuyayım orayı. Öz ilk olarak kendi içinde.
Varlık alanında görünüş neredeydi? Peki bir şey şöyle bir şey.
Yok işte. Varlık alanında yok.
Varlık alanından kalan bir kalıntıdır diyor. Şöyle varlıktan çıkıyor evet. Çünkü öz. Öyle yapalım. Evet. Varlıktan çıkan öz onunla karşılık içinde duruyor görünür. O dolaysız varlık ilk olarak özsel olmayandır. Neden? Yani ilk olarak tüm ilişkilerinin ayrıştırılmış olarak var, özsel olmayan. Ama ikinci olarak yalnızca özsel olmayandan daha çoğudur. Özsüz varlıktır, görünüştür. Üçüncü olarak bu görünüş öze dışsal bir şey ama ondan başka bir şey değil. Ama onun kendi görünüşüdür. Özün kendi içinde ışıması yansımadır. Şöyle bir...
Şimdi burada ışıma yani o ışıma sözcüğü yerine görünüş koysak özün kendi içinde görünmesi ya da görünüşü yansımadır. Olmuyor. Ya orada ben ışıma
daha
dedim.
Net,
ışıma.
Zihinde daha net bir şey çıkarıyor. Çünkü görüntü evet. De cümle düşüklüğü yapar.
Yansıma da şu
yani
var.
Yani karşıdaki de anlamaz. Hani translate eden anlar ama karşıdaki anlamaz.
Kendisi çevreye de uymuyor gibi görünüyor. Tabii. Çünkü yansıma iki parçalı. Bir bu, iki bu. Işıma sadece bu. Evet. Yani ışımada bir ilişki yok. Diyebilir miyiz? Deriz. Hı,
tabii.
Yani gözden, gözle bir ilişki var, görenle ama yani ışıma şey, yansıma değil. Yansıma deyince onu düşünmek gerekiyor. Burada şey var, biraz ileride yokluğun yokluğa
nerede?
Dönüşü gibi bir şey. Görünüşte
şeyine giremeyecek bir kavram, bir moment olarak çıkıyor. Yani kendi için niteliğini kazanamayacak bir şey. Yani bir dolaylılık ve bir ilişkiyi
yani yok görünüşte
dolayısıyla öz alanına da dediği gibi tam bir geçiş kavramı. Yani özle varlığın güç. Ama varlığın da hiçliğidir gibi bir şey.
Ama özsüz olması aynı zamanda özle bir ilişki, negatif bir ilişki ve
ilişki.
O da onu bir anlamda aynı zamanda da görünüşü özün öz alanına da alıyor. Yani o geçiş kavramı olduğu için iki tarafın karakterini de gösteriyor. Bunlar karışık. Yani şey henüz çok net noktalar elde etmiyor. Hegel her şeyi çözmüş gibi yazıyor. Yani böyle bir sıkıntı ve ikircin göstermiyor. Çok rahat bir şekilde şey gibi yani gerçekten normal bir şeyi hikayeyi anlatırmış gibi gidiyor. Yazarken nasıl yazıyordu acaba? Yani hiç durmadan mı? Çünkü çözdüğün zaman yazıyorsun ve belki bir ikinci kez ya da üçüncü kez en fazlasından tekrar elden geçiyorsun. Bunu 40 yaşlarında.
Anlatabilir miyim ki şu yani Hegel tabii usta bir isim, usta olarak anlatıyor. Bir de öğrencileri neyse takipçileri veya yorumcuları anlattıklarından ne anlıyor ya ne kadar anlıyor? Yani anlaşılmak meselesi ayrı bir yani yoksa dediğim gibi bir şekilde yazmış da yani karşıdaki insanlar öğrencisi veya işte takipçisi kadar
anlaşılıyor. Orada bir derecelilik var.
Evet.
Yani Hegel tam öyle %100 anlaşılacak.
Güzel bir örnek veriyor. Aslında gramerle, bir dille karşılaştırıyor. Bir dildeki gramer kurallarını ya da işte bunları evet. Böyle yeni başlayan birisi kuru ifadeler, tanımlar ve ilişkiler olarak, evet. Corbett diyor, o dile ait ruhu kavramasınız. O onun için sadece tekrar kuru metinlerdir. Ama diyor, bir dili yeterince tanıyıp, onun içine nüfuz ettikçe o şey veya hatta başka dilleri de öğrenip onlar karşı ilişkiler içinde düşününce, o dile daha iyi nüfuz eder. O dil üzerinden o kültürü, o tini tanıma imkanı bulabilir.
Tüm zenginliği böyle bir şey. İçerisinde onu kavrarsın.
Mantık içinde böyle bir şey söyleyebiliriz diyor. İlk önce dışsal gözükür, doğaldır. Sonra içine nüfuz ettikçe.
Yani varlık ve özde de bu durum aynı şey getiriyor. Yani öze geldiğimiz zaman bir takım şeyler ortaya konmuş oluyor. Şeyde de hani özün hani özden önceki hani görünüşü ifade ediyor. Varlıktan sonraki safhası bir görünüş aslında. Çünkü o gerçek ilişkilerin ortaya konduğu süreç değil de onun belki ilk momenti gibi. Sanki özü anlama yolundaki ilk moment gibi. Mesela şurada geçiyor onun. Varlık özle karşılık içinde özten olmayandır. Ona karşı olcadan kaldırılmış olanın belirlenimini taşır.
Yani ben onu
yine de özle salt, bütününde bir başkası olarak